Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 29. ayrım. Sayfa 373. Kadın çıldırtıcı bir şekilde gülümsedi. Kıvrılan etli dudaklar yeniden şehvetle titriyordu. "Emin misin?" diye sordu. "Kesinlikle." "Kendinden bu kadar emin olma. Sonra karşımda küçük düşersin." "Ne yazık ki beni yeterince iyi tanımadın Ingrid. Ben kararımı verdim mi bir daha asla o karardan geri dönmem. Ama pişman olup özür dilesen de, hatta ayaklarıma kapansan da ben de bağışlamam. Anladın mı? Öyle bir şey asla olmayacak. Ben ne Salvatore'yim ne de Gustav. Dedim ya, beni iyi tanıyamadın." Ingrid'in kaşları çatıldı. "Onların adını ağzına almak da iyi etmiyorsun Tom." Amerikalı hırsla kadına baktı. "Ne demek istiyorsun?" "Onlar sapına kadar erkekti. Beni doyurmasını, tatmin etmesini iyi becerirlerdi. İliklerime kadar orgazma ulaşırdım. Senin yaptığın gibi işlerini yarım bırakmazlardı. Sen kendini ne sanıyorsun? Adalelerin çok gelişmiş ama erkekliğin beş para etmez." Tom'un önce kanı beynine sıçradı. Elindeki gömleği avuçlarının içinde der top ederek sıktı, sonra kendini toparlamaya çalışarak sakinleşti, hatta gülümsemeyi bile başardı. "Aklınca beni küçümseyerek tahrik etmeye, hislerimle oynamaya çalışıyorsun. Ama bu oyununa gelmeyeceğim. Benim için bittin artık." "Hiç dert değil. Buna memnun olduğumu bile söyleyebilirim. Zira senden sıkılmaya başlamıştım. Dün geceki şoför bile senden iyiydi. Sen orospunun tekisin Ingrid. Sana acıyorum. Sen zavallısın. Paolo haklıymış. Yalnız ruhun değil, beynin de çürümüş. Defol git odamdan. Seni görmek istemiyorum." "Ben de onu yapıyorum zaten." Ingrid yatakta sırtüstü yatıyordu. Bacaklarını alabildiğini açmıştı. Tom onun çıplak vücuduna son bir kere daha alaycı bir şekilde baktı. "Nafile," dedi. "Boşuna uğraşma. Artık benim için bir şey ifade etmiyorsun." Ingrid oralı bile olmadı. Tom pantolonunu bacaklarına geçirirken kadının mırıldandığını işitti. "Ne yazık ki bu durumu rapor etmeliyim." Tom kemerini sıkıştırırken "Ne raporu?" diye sordu. "Efendi Capshaw'ı artık bizimle çalışmak istemediğini." Amerikalı bir an duraladı. "Ne demek istiyorsun?" "Benim emrimde olduğunu unuttun galiba. Bu timin şefi benim. Benden müspet ve başarılı olduğuna dair rapor almalısın. Efendi başarılı olmadığına dair rapor alırsa işin bitik demektir." Tom hırsla bağırdı. "Ben görevlerimi yerine getiriyorum. Verilen her işi de yaptım. Ama görevlerimin arasında seni düzmek ve tatmin etmek yok, anladın mı? Bu yalanını yutacak kadar beni çocuk mu sandın?" "Haklısın. Görevlerin arasında o yok. Zaten o işi iyi de beceremiyorsun. Ama geleceğinin benim elimde ve vereceğim raporlara bağlı olduğunu biliyorsun. Bilmen gerekir. Sen bizzat efendi tarafından seçildin. Ama işindeki başarını ben onaylayacağım." "Canın cehenneme. Nasıl istersen öyle yap. Umurumda değil." "Emin misin?" "Evet." "Pekala. Öyleyse söyleyeyim. Gustav'ın neden öldüğünü merak ediyordun, değil mi?" Kapıya doğru yürüyen Tom birden durdu. Geriye dönerek kadına baktı ve yapacağı açıklamayı bekledi. "Doğru, onu ben öldürdüm. Onun hakkında menfi rapor vermiş ve efendiden ölümü için onay istemiştim. Ama haklıydım. Organizasyonumuz için o bir tehlikeydi." "Yalan söylediğine eminim. İstersen Jonathan Crenna'ya sor. Efendinin sağ koludur ve her şeyi bilir." "Sana inanmıyorum." "Ne yazık ki doğruyu söylüyorum." Tom bir an duraladı, merakı ağır basmıştı. Dayanamadı, sordu. "Neden? Ne yapmıştın onu rapor ettin?" Ingrid yattığı yerde omuzlarını silkti. "Öldürmekten bıkmıştı. Sakin ve huzurlu bir hayat istiyordu artık. Yeterince de parası birikmişti." "Her profesyonelin hakkı değil mi bu? Bıkmış ve yorulmuş olabilir. Organizasyonun sırlarını saklamak ve ifşa etmemek şartıyla ayrılamaz mı?" "Hayır. Bu örgüte girenler iş yapamaz hale gelinceye kadar bizimle çalışmak zorundadırlar. Ayrılık kararını ancak efendi verebilir." "Bu da yalan. Capshaw beni işe alırken böyle bir şart ileri sürmedi." "Sürmesine de gerek yoktu. Zira özel timlerden hiçbirinden şimdiye kadar şikayet gelmedi. Çok iyi para alırız ve bu bize mükemmel bir gelecek sağlar. Niye işimizi terk etmek isteyelim ki?" Tom birkaç saniye şaşkın şaşkın çıplak kadına baktı. Ne diyeceğini kestiremedi. İngiliz yatağın içinde hafifçe doğrularak dirseklerin üzerinde yükseldi. "Bir neden daha vardı," diye mırıldandı. Sessizce açıklamasını bekledi Tom. "Gustav benimle evlenmek istemişti," dedi sarışın kadın. "Evlenmek mi? İnanamıyorum. Gustav seninle evlenmek mi istedi?" "Evet." "Bunu nasıl düşünebildi anlayamıyorum. Hiçbir erkek seninle evlenmeyi hayal bile edemez. Söylediğin hiç inandırıcı değil." "Yanılıyorsun Tom. O beni çılgınlar gibi severdi. Son zamanlardaki en büyük isteği de sessiz ve sakin bir yere yerleşip baş başa asude bir hayat sürmekti." "Bu ancak normal bir kadınla düşünülebilir. Seninle değil." Ingrid'in bir an gözleri dalar gibi oldu. Gustav'ı anımsamış gibi dalgınlaştı. Ağzından kelimeler fısıltı halinde döküldü. "Ona son görevimi hakkıyla yerine getirdim. Bu bakımdan vicdanım rahat." Tom kadının ne kastettiğini anlayamamıştı. Son görev mi? Ne yaptın ki ona? Zevkten göklere uçurdum. Deliler gibi seviştik. Hayatının en büyük orgazmını yaşadı. Daha ne yapabilirdim ki? Tom'un gözleri irileşti. Onu öldürmeden evvel seviştin yani, öyle mi? Bundan daha iyi bir uğurlama olabilir mi? Onu huzur ve mutluluk içinde öbür dünyaya gönderdim. Sen bir hastasın Ingrid. İğreniyorum senden. Belki ama yine de arzuluyorsun beni, değil mi? Hayır. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Bakışlarından Tom, vücudumda dolaşan bakışlarından. Ben erkekleri tanırım. Şu anda bile bana ne kadar arzuyla baktığını hissedebiliyorum. Gözlerin memelerimde, kalçalarımda, bacaklarımda. İçime girebilmek için can atıyorsun. Yalan mı? Hayır. Kendini aldatma Tom. Öylesin. Beni çılgınlar gibi istiyorsun. Hayır Ingrid, yanılıyorsun. Gel. Gel Tom ve bana sarıl. Yarım kalan işini tamamla. Seni bağışlıyorum. Amerikalı odanın ortasında taş gibi kalmıştı. Bu kadından nefret ettiği bir gerçekti. Hatta ondan korkuyordu da. Her an erkeğini öldürmeye hazır bir akrep gibi görüyordu onu. Yandan uzaklaşması ve gitmesi gerektiğini de biliyordu. Fakat beyninden geçen uyarıları bedeni bir türlü yerine getiremiyor ve uzaklaşamıyordu. Ingrid haklıydı. Kadının öldürücü bir cazibesi vardı ve bir kere kanına girdi mi virüs gibi onu damarlarından atmak mümkün olmuyordu. Habis bir ur gibi bütün vücudunu sarmıştı sanki ihtirasın mikrobu. Geri dönüp uzaklaşmaya çalıştı ama ne adımını atabiliyor ne de gözlerini yatağın içinde fıkır fıkır oynaşan kadından alabiliyordu. Korkunç bir sıcaklığın tüm vücudunu sardığını duyumsadı. Son bir gayretle gözlerini kapattı, onu görmek istemiyordu. ''Hadi Tom, durma artık, seninle sevişmek istiyorum.'' İri yarı adam çaresizlik içinde inledi. Kendisinin bile zor duyabileceği kadar kısık bir sesle ''Hayır'' diye fısıldadı. ''Sana emrediyorum Tom, aç gözlerini ve bana bak, beni seyretmeni istiyorum.'' Parmaklarının arasından gömleği kayan adam gözlerini araladı. Gerçeği kabul etmek zorundaydı. Ne düşünürse düşünsün, ne söylerse söylesin, onu hala arzuladığı bir gerçekti. Bitkin bir şekilde yatağa doğru bir adım attı. Vücudu sarsılıyor ve titriyordu. ''Bana emredemezsin.'' diye inledi. ''Uzatma Tom, gel ve beni kucakla.'' ''Hayır.'' diye inleyen adam yatağa bir iki adım daha attı. İradesi yenik düşmüş ve gözleri yaşarmıştı. Pantolonunu sıyırırken bacakları titriyordu. Utanç içinde kadının yüzüne baktı. Ingrid mağrur ve muzaffer bir komutan edasıyla işaret parmağını kıvırarak gel işareti yaparken yüzünü haris bir gülümseme kaplamıştı. Tom yatağın önünde diz çöktü ve Ingrid'in ayağıyla yüzünü okşamasını tam bir teslimiyet içinde kabul etti. 4. Londra. Hans Milch bardağındaki birayı bitirirken mahmur gözlerle arkadaşına baktı. ''Bu gece erken yatsam iyi olacak. Uykusuzluktan bitiyorum. Feci bir gün geçirdim ve meslek hayatımdaki en büyük katliama şahit oldum.'' Kenan sessizce başını salladı. ''Az evvel Frankfurt'ta bir telefon görüşmesi yaptım. Seni ilgilendiren bir haberim var. Werner Schaeffer'ı yakalamışlar. Nerede?'' diye sordu Kenan. ''Frankfurt'ta tabii. Bankasından para çekerken. Konuşmuş mu?'' ''Evet. Hem de bülbül gibi. Her şeyi anlatmış. Bir yığın isim vermiş. Yarın bütün bilgileri geniş bir rapor halinde Scotland Yard'a ileteceğim.'' Kenan meslektaşını süzdü. Milch, olayın Alman polisinin bir zaferi olduğunu anlatmak istercesine mağrur ve havadan bakan bir tavırla konuşuyordu. ''Demek DTMT nihayet İngilizlerle işbirliğine girmeyi kararlaştırdı. Artık kaçınılmaz oldu. Zaten onlar da bizden her şeyi öğrendiler. Saklanacak ne kaldı ki? Sanırım üst düzeydeki siyasi kodamanlar arasında görüşmeler başlamış bile. Yarın akşam da Şef Sebastian Kruger buraya İngiliz polis yetkilileriyle görüşmek üzere gelecek. Sen işin o kısmını boş ver. Werner Schaeffer neler anlatmış? Yakayı ele verince her şeyi. Cinayet örgütünün merkezinin Capshaw Hukuk Bürosu olduğunu, bütün organizasyonun avukat Etten tarafından yapıldığını ve en az 10 kişilik bir katil grubu beslendiğini ve bunların gerektiğinde dünyanın her yanında iş yaptıklarını, muhtelif memleketlerde ara istasyonları olduğunu hep açıklamış. Bildiği bazı isimleri vermiş. Yani senin anlayacağın yılanın başı ezildi. Bundan sonra ufak operasyonlar gerçekleştirerek örgütü kurtaracağız. Hans Milch sırıtıyordu. Neden sonra Kenan'ın hiç de memnun olmadığını fark etti. Sevilmedin mi? Bu başarıda senin de payın var. Memnun olman gerekir. Kenan asık bir yüzle homurdandı. Seninle aynı kanıda değilim. Neden? Bence Etin Capshaw bu işin başı değildi. Yani örgütün elebaşını hala tespit edebilmiş değiliz. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Dünkü katliamdan. Bence avukat İngiltere'deki bir istasyon olabilir ama kesinlikle aradığımız asıl adam değil. Neden? Etin Capshaw bir hata yaptı ve bürosundan bir sarı dosyanın çalınmasına sebebiyet verdi. O dosyalar çok önemli ve bütün organizasyonu ele verecek nitelikte belgelerdi. Adamı canlı bırakamazlardı ve düşündüğüm gibi de öldürdüler. Bu da örgütün hala tıkır tıkır çalıştığının göstergesi. Elimizde o tek dosyadan başka bir şey yok. Onunla da fazla bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Ben o dosyaları gördüm. Onların mutlaka bulunması lazım. Scotland Yard'ın elemanları ya çok saf ya da kasten bize güçlük çıkarıyorlar. Nasıl? Ben onların yerinde olsam şimdiye kadar bir yığın tutuklama yapardım. Kimi mesela? Büronun avukatlarını mı? Hiç olmazsa odasında sarı dosyayı bulduğumuz sekreteri. En azından o dosyalar hakkında onun bilgi sahibi olduğunu kabul etmek zorundalar. Ama büroya yapılan baskında biz de oradaydık. Tek bir sarı dosya bile bulunamadı. Sekreteri neyle suçlasınlar ki? Elimizdekini unutuyorsun galiba. O dosyanın onlara ait olduğunu ispat edemezler. Ayrıca bir delil olarak elde edilişi yasalara aykırı. Kenan isyan etti. Yapma Hans. Hepimiz polisiz. Gerekirse biz zanlıların nasıl konuşturulacağını biliriz. Sakın aksini iddia etmeye kalkma. Mirç sert sert Kenan'a baktı ama sesini de çıkarmadı. Meslektaşının durgun ve düşünceli halinden huylanmaya başlamıştı. Emirleri ve aldığı talimatları pek umursamadığını bildiği için kuşkuyla sordu. Ne düşünüyorsun? Araştırmaya devam etmeyi. Scotland Yard'dan yardım istemeden mi? Gerekirse isteriz ama bize yardıma pek niyetli görünmüyorlar. Durumu biraz abartmıyor musun? İsteseler bizi pekala tutuklayabilirlerdi. Dostum, anlamıyor musun? Durum onların yetkisini çoktan aştı ve uluslararası bir boyut kazandı. Eminim ki bunun Macri de farkında, yoksa çoktan bizi içeri tıkardı. Hans'ın suratı asıldı. Yani MI5'in mi yetki alanına giriyor demek istiyorsun? Hı. Hizmetçi kızın poliste verdiği ifadeyi hatırlıyor musun? Tabii. Eve avukatla gelen güneş yanığı olan esmer birinden bahsetmişti. Kanımca örgütün başı o. Diğer gelenler de onun adamları. Ayrıca evde ağırlanmaları ve ikram görmeleri de o adamın çok önemli biri olduğunu gösteriyor. Etin Kepşov'un ondan çekindiğine kalıbımı basarım. Milch homurdandı. Seninki sadece bir varsayım. Ama gerçeğe yakın. Şimdilik sadece bir şüphe. Fakat incelersek altından Çapanoğlu çıkacağı da %100. Ne geçiyor aklından? Ne yapmayı düşünüyorsun? Aslında Kay denen o hizmetçi kızı bir de ben sorguya çekmek isterdim. Macri gibi abuk sabuk, işe yaramaz bir yığın sual sormazdım. Hans huzursuzca yerinde kıpırdanıp durdu. Tereddüte düşmüştü. Neden sonra fısıldarcasına konuştu. Belki bunun bir yolunu buluruz. Nasıl? Bu çok zor. Polis kızı gözetimi almıştır. Olayın tek görgü tanığı. Katillerin geride bir şahit bıraktıklarını öğrenince onu da ortadan kaldırmaya kalkışacaklarını hesaba katarak yalnız bırakmazlar ya da emniyetli bir yerde korumaya alırlar. Ya almazlarsa? Müfettişin böyle bir hata yapacağına ihtimal vermem. Bunu öğrenebiliriz. Müfettişe mi soracaksın? Saçma. Bu fikri unut daha iyi. Bu işi yalnız başımıza yapmamıza izin vermeyecektir. Belki DTMT ile kesin bir anlaşmaya yanaşırlarsa ondan sonra olabilir. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Hans merakla baktı. Nedir o? Hukuk bürosunun sekreterini bulabiliriz. Koca Londra'da nereden bulacağız? Adamın adını bile bilmiyoruz. Hem bu işi yapabilmemiz için vakit yok. Yarın sabah Scotland Yard resmen tahkikat için büroya gidecek ve oradaki herkesi sorguya çekecektir. Kenan sırıttı. Yine anlıyorsun dostum. Ben adamın adını biliyorum. Betty'den öğrendim. Gary Brent diye biri. O sarı dosyayı onun odasından aldım. Bu da sekreterin bu işin içinde olduğunun delilidir. Onu polisten önce bulmalıyız. Hans'ın yine suratı asıldı. Sorgulamayı mı düşünüyorsun? Hayır, konuşturmayı. Yapma Kenan. Burada yetkisiz olduğumuzu hep unutuyorsun. Tam başımızı dertten kurtarmışken yine belaya mı ulaştırmak niyetindesin? Biraz bekleyelim ve bunu İngiliz polisine bırakalım. Sana karışamam ama benim niyetim o sekreteri bulmak. Çok inatçısın yahu. Saatten haberin var mı? Yorgunluktan bitiyorum. Senin de öyle olman lazım. Benimle gelmek zorunda değilsin. İstersen otele git. Allah kahretsin. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Dur bir dakika. Aklıma bir şey takıldı. Müfettişe verdiğin ifadede bu sekreterden bahsettin mi? Hayır. Sıra ona gelmemişti. Clint denen memur katliam haberini getirince sorgulama yarım kalmıştı. Yani senin anlayacağın Macri sekreterden haberdar olduğumu bilmiyor. Umarım şiddet kullanmaya kalkışmazsın. Kenan gülümsedi. Dua et de herif konuşsun. Yoksa sana garanti veremem. Adamın evini biliyor musun? Hayır. Öyleyse nereye gidiyoruz? Önce bir telefon rehberi bulmaya. Azizim sen çıldırmışsın. Telefonda kim bilir kaç tane Gary Brent adına rastlarız. Gecenin bu saatinden sonra birer birer o isimleri nasıl araştırırız? Unutma sen ve öldürülen Cassini de aynı yöntemi kullanmıştınız. Ama biz sabahtan akşama kadar aradık bir listede hala bir yığın adres kalmıştı. Dua et de biz daha çabuk bulalım ve şansımız yaver gitsin. Hans Milch şaşkın şaşkın meslektaşına baka kaldı. Kenan ise akşam yemeği niyetine girdikleri pub'taki hesabı öderken garsondan şehrin telefon rehberini rica etmişti. İki polisin şansı yaver gitmişti. Rehberde 3 tane Gary Brandt adına rastlamışlardı. Aslına bakılırsa bu sıradan bir isimdi ve daha fazla Brandt adı bulmaları mümkündü. Adresleri bir kağıda not edip pub'dan çıktılar. İlk Gary Brandt adresi Gloucester'da Cornwall Gardens'a yakın bir yerdeydi. Taksiden indiler. İki tecrübeli polis olarak önce etrafı bir kolaçan ettiler. Çevre sakin ve tenha sayılırdı. Bir süre adresteki evin önünde dolaştılar. Etrafta kimseler yoktu. Sokaktan bir iki araba geçti. Evine hızlı hızlı yürüyen bir genç kadını gördüler. Onun dışında tam bir sessizlik vardı. "Hadi," dedi Kenan. "Harekete geçelim." Hans homurdanarak arkadaşını takip etti ve ön tarafı çimlerle kaplı bahçeye girdiler. Saat 9.30'u geçmişti ve Alman polis bu araştırmadan hemen bir sonuç alacaklarını hiç sanmıyordu. Bunu Cassini'yle de daha evvel denemiş ve zorluğunu öğrenmişti. Yabancı bir ülkede polis sıfat ve avantajını kullanamadan iş sürmek fevkalade müşkül bir işti. Bahçe içindeki tek katlı evin bütün ışıkları yanıyordu. Hans Misch arkadaşını kolundan tutarak "Şuraya bak," diye homurdandı. "Bu evde parti mi var ne? Her tarafın ışıkları yanıyor. Galiba yanlış eve geldik." "Bilmiyoruz, bakacağız." "Ya bütün katiller de buradaysa? Yanımızda silah da yok. Çılgınlık bu." "Korkuyor musun?" "Hayır, ama yaptığımızın çok aptalca bir şey olduğunu düşünüyorum." "Daha iyi bir fikrin var mı?" Hans homurdanarak "Yok," dedi. Kapıya doğru yürüdüler ve Kenan zili çaldı. Koşarak yaklaşan ayak seslerini duydular. Kapı ardına kadar açıldı. Karşılarında 40 yaşlarında tipik bir ev kadını duruyordu. Yüzü gergin, gözleri merak içindeydi. Karşısında beklediği kişiyi bulamamanın huzursuzluğunu yaşadığı belli oluyordu. Bir an yüzlerine korkuyla baktı. Kim olduklarını, için geldiklerini bile sormamıştı. Kadın dehşete düşmüş gibi yabancıların yüzlerine bakıyordu sadece. "Geri yok mu?" diyebildi zorlukla. Kadının yaşadığı korku ve paniği anlamamak imkansızdı. İki polis şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Onların soracağı suali kadın sormuştu. Kenan, "Hayır bayan," diye mırıldandı. Lauren Brandt tutku tutulmuş gibi duraladı. Gözleri irileşti. Neden sonra, "Siz Jonathan Crennan'ın adamları mısınız?" diye sordu. Kenan bu ismi hiç duymamıştı. Bir yandan da içeriye bir göz attı. Bütün ışıkların yanmasına rağmen evde hiç kimse görünmüyordu. Tekrar tok bir sesle, "Hayır bayan," diye ineledi. Lauren Brandt ellerini yüzüne kapadı, hafif hafif hışkırmaya başlamıştı. Hans göz ucuyla Kenan'a baktı. Meslektaşı gayet sakin görünüyordu ve bu defa doğru adrese geldiklerini anlamışlardı. Ellerini yüzünden çeken kadın yaşlı gözlerle yabancılara baktı. "Ona bir şey mi oldu? Siz polis misiniz?" diye sordu. Hans daha ağzını açmadan Kenan, "Evet bayan," diye cevapladı. Kadın yığılmamak için kapının pervazına tutunmak zorunda kalmıştı. Az daha yere düşecekti. Hans kadını kolundan tutmak zorunda kaldı. Kenan doğru adrese geldiklerini ve sekreterin evde olmadığını anlamıştı. Bu kadın karısı olmalıydı ve sabırsızlıkla adamı beklediği açıktı. Lauren Brent'in omuzları sarsılıyordu. İnler gibi, "Öldü mü?" diye ağzından boğuk bir ses çıktı. "Henüz bilmiyoruz bayan, biz de onu arıyoruz." Kadın bir an sarsılır gibi oldu, ne yapacağını bilemedi. Yavaş yavaş kendine gelir gibi olunca ilk toparladığı şey, Gary'nin henüz ölmediğini kavramış olmasıydı. Bunu anlaması kadını biraz daha canlandırır gibi olmuştu. Silkindi, kendini Hans'ın kollarından kurtardı. "Peki onun için arıyorsunuz?" diye sordu. Soruyu daha ziyade ona yardımcı olan Hans'ın gözlerine bakarak sormuştu. Fakat cevap Kenan'dan geldi. Kadın hala şaşkın ve ürkekti. Kenan bunun kendileri için bir avantaj olduğunu bildiğinden yararlanmak istiyordu. "Onu tutuklayacağız bayan. Siz eşi misiniz?" "Evet, ben Lauren Brandt, onun eşiyim." "Kocanız nerede bayan Brandt?" "Bilmiyorum. İnanın nereye gittiğini bilmiyorum. Sabahleyin çıktı ve hala bu saate kadar dönmedi. Ben de merak içindeyim." Kadın yavaş yavaş toparlanır gibiydi. "Onun için arıyorsunuz?" diye sordu. "Suçu nedir?" "Avukat Etin Kepşov'u öldürmek." Kadının ağzından kesik bir çığlık yükseldi. "Ama bu imkansız." "Neden?" "Çünkü Geri dün bütün gece evdeydi. Bunu size ispatlayabilir." Kenan hafifçe gülümsedi. "Etin Kepşov'un dün gece öldürüldüğünü nereden biliyorsunuz?" diye sordu. Lauren Brandt sapsarı kesilmişti. Kekeleyerek polis sandığı adama baktı. Bir an cevap veremedi. Sonra hayretle Kenan'a bakarak söylendi. "Siz hiç televizyon seyretmez misiniz? Bütün kanallar olayı yayınlıyor." İkisinin de ne televizyon seyredecek ne de gazete okuyacak zamanı olmamıştı ki. Kenan hemen durumu düzeltmek için sordu. "Bay Brandt sabah kaçta çıktı evden?" Ne yazık ki kadın yavaş yavaş kendini toparlamaya başlamış, uğradığı ilk paniği üzerinden atmıştı. "Dedim ya sabahleyin, 9 civarında. Sizi telefonla aramadı mı?" "Hayır, araması mı lazımdı?" "Buna siz cevap vermelisiniz hanımefendi. Geciktiği için onu çok merak ettiğiniz halinizden belli." "Doğru, onu merak ediyordum. Çünkü patronu öldürüldüğü için ben de endişeleniyordum. Hala neler olduğunu ve bu işi hangi canavarın yaptığını bilmiyorum. Ve o da ortalarda yok. Merak etmekliğim doğal değil mi?" Kenan avantajını kaybettiğini sezinlemişti. Sert bir şekilde sordu. Jonathan Crenna kimdir? Kadın soruyu cevaplamak için ağzını açtı. Bir süre öyle kaldı. Gözlerini kırpıştırıp tuhaf tuhaf onlara baktı. Sonra siz gerçekten polis misiniz diye sordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 387. Devamı 30. ayrımda.